Ayrım 54. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 747. 3. Xerxes, Atossa'nın ölümüne beklediğimden daha çok üzülmüştü. "O bizim başlangıçla olan son bağımızdı," dedi yaldızlı arabasına kurulmuş otururken. Kralın dostu olarak ben de onun yanında oturuyordum. Önümüzde kutsal pasargadanın sınırını işaret eden mor renkli dar geçitler vardı. O yaşadığı sürece güvendeydik. "Güvende mi efendim?" "O güçlüydü. Bir tür büyüsel hareket yaptı. Ben bunun farkına varmamış gibi göründüm. Yaşadığı sürece laneti uzakta tutabilirdi. Şimdi gitti. Bilge Tanrı hepimizi adaletiyle yargılayacaktır. Fakat Bilge Tanrı'nın merhametini ve hikmetini dilediğim dualar Xerxes üzerinde hiçbir etki yaratmadı. Yaşlandıkça şeytan tapıcılığa daha da çok yöneliyordu. Atossa'ya ait Anahita heykelini bile yatak odasına taşıdı. Ve ondan sonra odadaki altın çınar ağacının yanından hiç eksik olmadı. Nihayet Histaspes'ten vazgeçtim. Xerxes'i de hakikat yoluna hiç döndüremedim. Atossa'nın ölüm anında 70 yaşından fazla olamayacağını hesap ettim. Bu bana şaşırtıcı geliyor. Çünkü o her zaman sanki dünyanın yaratılışında hazır bulunmuş gibi görünüyor ve hareket ediyordu. Yıllar geçtikçe Atossa yaşlanmadı. Adeta güneşin altındaki bir kayanın üzerinde duran ve Pers İmparatorluğu'nun öyküsünün çoğunun yazılı olduğu bir papirüs yaprağı gibi kurudu. Kraliçe Atossa'nın ölümü yeni yıl kutlamalarına gölge düşürdü. Xerxes kederliydi. Kraliçe Amestris ise içine kapanmıştı. Masistes endişeli görünüyordu. Veliaht Prens herkese yiyecekmiş gibi bakıyordu. Lais'e göre sadece Veliaht Prenses mutluydu. Lais sık sık birinci ve ikinci harem evlerini ziyaret ediyor ve bana biraz hayretle genç kızın bütün harem kadınları tarafından kıskanıldığını söylüyordu. Kız aptal olduğu kadar güzeldi de, aptallığı nedeniyle de ölümcül bir hata yaptı. Amestris, Xerxes için kendi elleriyle bir elbise dokunmuştu. Elbise kızın hoşuna gitti ve Xerxes'ten onu kendisine vermesini rica etti. O da aptal gibi verdi. Veliaht Prenses, 3. harem evine yaptığı bir ziyaret sırasında elbiseyi giydi. Amestris onu lütufkar ve hatta yumuşak bir şekilde karşıladı. Elbiseyi tanımazlıktan geldi. Burada Amestris'in ne düşündüğünü ya da hissettiğini bilmenin imkansız olduğunu belirtmeliyim. Şefkat dolu bir gülümseme, yakın bir idamı haber verirken bir kaş çatma, insanın arzusunu elde etmek üzere olduğunu gösterebilir. Fakat Amestris'in bu hareketin öcünü er ya da geç alacağını bilmek özel bir zeka gerektirmiyordu. O yıl Persepolis'teki yeni yıl kutlamaları görülmemiş derecede görkemliydi. Uzun geçit töreni sırasında ben, içinde Bilge Tanrı'nın oturduğu eğer bunu istemişse, boş bir araba sürdüm. 100 sütunlu büyük salon henüz bitmemiş olmakla beraber Xerxes Sarayı'nı orada kurmuştu ve imparatorun her bölgesinden gelen satraplar, soylular, memurlar, klan liderleri ona bir çiçekle sadakat yemin ediyordu. Büyük kral daha sonra yakın arkadaşlarının ve ailesinin bulunduğu bir ortamda geleneklere göre başını yağladı. Bu orada bulunanların ondan her istediklerini talep etme hakkına sahip olduğu ve onun da ne istenirse vermek zorunda kaldığı bir olaydı. Tabii ki isteklerin aşırı olmadığını söylemeye gerek yok. Ne de olsa herkes sonsuza kadar büyük kralın kölesidir. Bu özel uğursuz yılda büyük kralın başını yağlama töreni her zamanki gibi geçti. Kralın arkadaşları etrafta toplandığında her zaman biraz komedi olur. Bu sefer komikliği Demaratus yaptı. Sarhoştu ve cesaretini belirtmezsek alışılmışın ötesinde süslü konuşuyordu. Büyük kraldan sonsuza kadar Sparta kralı olarak bir kral tacı giymeyi ve Sarta gitmeyi talep etti. Xerxes bir an başka bir zamanda büyük bir suç oluşturacak bu küstahlık karşısında afalladı. Bereket versin ki Megabizus Demaratus'un bir tacı dolduracak kadar beyni olmadığını söyleyerek durumu kurtardı. Herkes güldü ve böylece kriz aşılmış oldu. Xerxes arkadaşlar arasında yürürken böyle bir durumda normal olarak verdiğinden fazlasını vermedi ve bu herkesi memnun etti. Sonra hareme çekildi. Bu arada bizden ayrıldığında tamamıyla ayıktı. Lais haremdeydi ve bana daha sonra olanları anlattı. Kraliçe Amestris'in ağzı kulaklarına varıyordu. Büyük kralın ellerini öptü. Sonra kulağına sevgi dolu sözler olduğunu sandığım şeyler fısıldadı. Xerxes dehşete düşmüştü. "Hayır," dedi yüksek sesle. O da "Evet," dedi. O çocuk tatlılığındaki sesiyle. İkisi odadan çıktılar. Ne söylediklerini ya da yaptıklarını kimse bilmiyor. Fakat geri döndüklerinde Xerxes'in rengi uçmuştu ve Amestris gülümsüyordu. Xerxes'ten Masistes'in karısını istemişti ve Xerxes onun isteğini yerine getirmek zorunda kalmıştı. Amestris gerçek suçlu olan Veliaht Prensesi istemeyecek kadar kurnazdı. Kız kraliyet ailesine mensuptu. Annesi ise öyle değildi. Daha da önemlisi, Amesis Xerxes ile gelin arasındaki ilişkiden tamamıyla anneyi sorumlu tutuyordu. Xerxes Masistes'i çağırdı ve ondan karısını boşamasını rica etti. Hatta Masistes'e onun yerine kendi kızlarından birini eş olarak almasını teklif etti. Masistes neler olduğuna ilişkin en küçük fikre sahip olmadığından Xerxes'e yetişkin çocukların annesi olan bir kadından vazgeçmenin komik olduğunu söyledi. Xerxes öfkelenmişti ve kardeşler tartıştılar. Masistes çekilirken, "Efendim, beni henüz öldürmediniz," dedi. Masistes eve vardığında karısını buldu. Hala hayattaydı. Fakat göğüsleri kesilmiş, dili koparılmış ve gözleri çıkarılmıştı. Masistes ve oğulları Baktra'ya kaçtılar ve orada baş kaldırdılar. Fakat Megabizus'la boy ölçüşemezlerdi. Birkaç ay kadar kısa sürede Baktra ele geçirildi. Masistes ve tüm ailesi idam edildi. Genel olarak Xerxes'in Amestris'le bir daha asla konuşmadığı ve üçüncü eve ayak basmadığı bilinir. Fakat ne gariptir ki bu kraliçenin gücünü hiçbir şekilde etkilemedi. Politikaya karışmayı ve Pers İmparatorluğunu idare etmeyi sürdürdü ve hala da sürdürüyor. Daha da garibi, veliaht prensesle arası mükemmel şekilde düzeldi. Fakat zaten Amestris herkesi, özellikle de üç oğlunu etkisi altına alabilirdi. Ona göre üç oğlu arasında en hoş ve faydalı olanı ikinci oğlu ve şimdiki büyük kralımız Artaxerxes'ti. Atos'a kendi halefini genelde iyi seçerdi. 4. Sonraki 10-12 sene hayatımın en mutlu yıllarıydı. Kabul etmek gerekir ki artık orta yaşlıydım. Dostum Xerxes de kendini dünyadan soyutlamıştı. Öyle bile olsa o zamanları hala olağanüstü harika günler olarak hatırlıyorum. Sonu gelmek bilmeyen savaşlar yoktu ve saray hayatı her zamankinden daha zevkliydi. Haremdeki kadınlar ne önce ne de sonra bu kadar serbest olmuşlardı. Aşıklarını içeri almak isteyenler bunda pek zorlanmıyordu. Sanırım Xerxes bütün bu oyunlardan garip bir zevk alıyordu. Şüphesiz hiçbir kadının davranışları göze batmadığı sürece sesini çıkarmıyordu. Sadece kraliçe Amestris şüpheden uzaktı. Yani hiçbir erkekle bir aşk ilişkisi yoktu. Xerxes'e Arilerin yasasını uygulama fırsatı vermeyecek kadar kurnazdı. Fakat harem ağası Aspamitres'le uzun ve oldukça kapalı bir ilişki sürdürüyordu. Kraliçenin kızı Amitis annesi kadar akıllı değildi. Kendisine açıkça bir dizi aşık edinmişti ve bu kocası Megabizus'u çıldırtıyordu. Bu durumdan Xerxes'e yakındığında büyük kral, "Kızımız istediğini yapabilir," der. Bunun üzerine Megabizus da şöyle cevap verir: "En eski yasalarımızı çiğnemek isterse yine ona izin verir misiniz?" Xerxes'in cevabı şu olur: "O bir Alkmaion olduğu için yasalarımızı çiğneyemez." Geriye dönüp baktığımda bu konuşmanın ya da onun gibi bir şey sonun başlangıcına işaret ettiğini fark ediyorum. Veliaht Prens Dara karısını baştan çıkardığı için Xerxes'ten nefret ediyordu. Megabizus da karısının aşıklarının babası tarafından korunmasına kızıyordu. Ayrıca birkaç yıl önce bir kraliyet ailesi üyesi Megabizus'un bakire torununu ayartmıştı. Bu olay üzerine Xerxes hemen harekete geçmiş ve adamın kazığa vurulmasını emretmişti. Fakat harem Sataspes adlı bu adamın etrafında toplandı. Xerxes kadınların gönlünü almak için Sataspes'e Afrika'nın çevresini gemiyle dolaşmasını emretti. Bu sadece Fenikelilerin yaptığı iddia edilen bir şeydir. Sataspes bir ya da iki yıl Kuzey Afrika civarında saklandı. Sonra Sus'a gelerek tüm Afrika'nın çevresini dolaştığını ileri sürdü. Kimse ona inanmadı ve idam edildi. Megabizus bu durumda bile memnun değildi. O intikamının zamanda alınmasını istemişti. İki sene sonra değil. Sonunda kraliçe de bizzat yönetime karşı güvensizliğini ilan etti ve nihayet Amestris huşu verici kraliyet görkeminin oğluna geçmesini sağladı. Xerxes'in hükümdarlığının 21. yılının sonbaharında Lais'le birlikte Troya'daydım. Xerxes, Demaratus'a hatırı sayılır bir malikane vermişti. Eski Sparta kralı, şimdi bir Yunan entrikacısından çok bir Pers at yetiştiricisiydi. Bu bütünüyle daha iyi bir değişiklikti. Demaratus ve Lais karı koca hayat yaşamalarına karşın Lais onunla evlenmeyi reddediyordu. Özgürlüğüne çok düşkündü. Atosa ile olan arkadaşlığı sayesinde yıllardır biriktirdiği hatırı sayılır serveti de paylaşmak istemiyordu. İstediğim gibi gelir giderim diyordu ve hala sağsa Tasos'ta yaşıyorsa Tasos'ta şüphesiz bugün de aynı şeyi söylüyordur. Demaratus'un ahırında yeni gelen bir Arap aygırını inceliyorduk. Bulutlu, kül rengi bir sabahtı ve güney rüzgarı kum kokuyordu. Bir hizmetçi evden koşarak geldi ve Ölmüş diye bağırdı. İşte o zaman mutlu dönem sona ermiş oldu. Size elimden geldiği kadar ne olduğunu anlatayım. Aspamitres ve muhafız komutanı Atabanus kraliçenin inayetiyle Xerxes'i uyurken öldürdü. Bu kolay bir işti çünkü Xerxes yatmadan önce kesinlikle yarım düzine Helbon şarabı içerdi. Arabacısı ve kayınbiraderi olan Pati Ramfes de onunla aynı kaderi paylaştı. Cinayet gecesi Veliaht Prens Dara Pasarga'da yolu üzerindeki av köşkündeydi. Haber Dara'ya ulaştığında hemen susa ve de bir tuzağa koştu. Dara'nın babasından nefret ettiğini ve büyük kral olmak istediğini herkes biliyordu. Suikastçılar Pati Ramfes'in büyük kralı Dara'nın emriyle öldürdüğünü ve bunun da sadık Artabanus'u Pati Ramfes'i öldürmeye mecbur bıraktığını açığa vurdular. Suikastçılar daha sonra 18 yaşındaki Artaxerxes'e gittiler ve ona kardeşi Dara'nın babasının ölümünden sorumlu olduğunu söylediler. Eğer Dara'nın idamını kabul ederse kendisini büyük kral yapacaklarına söz verdiler. Artaxerxes'in neler olduğunu o zaman bile bildiğine inanmamı gerektirecek nedenler olduğunu düşünüyorum. Fakat Artabanus saray muhafızlarını kontrol ediyordu ve Artaxerxes güçsüzdü. Kendisine söylenileni yaptı. Ertesi gün Dara Susa vardığında Artabanus tarafından tutuklandı. Yasa koyucular tarafından hükümdar katili olarak mahkum edilerek idam edildi. Kraliçenin en büyük oğlunun idamında tam olarak nasıl bir rol oynadığını bilemiyorum. Xerxes'in öldürülmesini o da kabul etmekle beraber Dara'nın idamıyla bağlantısı olduğuna inanamıyorum. Olaylar birbirini izlemeye başladığında kontrolü kaybettiğini sanıyorum. Casusları vasıtasıyla Artabanus'un Artaxerxes'i öldürüp kendini büyük kral yapmayı planladığını öğrendiğinde Megabizus'u çağırıp onunla gizli bir ittifak yaptığını biliyorum. Megabizus, ordu komutanı sıfatıyla muhafız komutanı Artabanus'tan da güçlüydü. Megabizus, Xerxes'in öldürülmesini onaylamakla birlikte hanedana sadıktı. Megabizus, yarım kol orduyla saray muhafızlarını bozguna uğrattı ve Artabanus öldürüldü. Sonra Aspemitres tutuklandı. Saray mavi incisi kraliçenin aşığı olarak kurtulacağını umuyordu. Fakat Akmayonların yerini almaya çalışmıştı. Amestris son derece öfkelenmişti. Aspemitres'in tekne olarak bilinen ve gövdeyi kaplarken kollarla bacakları ve başı güneşe, rüzgarı böceklere ve sürüngenlere maruz bırakan bir tür tabuta konulmasını emreden kraliçeydi. Tekne yaşlılığın yanı sıra en yavaş ve en kötü ölüm yoluydu. Ben Atenokritus oğlu Demokrit, büyük amcam Cyrus Sipitama'nın öyküsünün bu noktasında bana Xerxes'in ölümünün hikayesini yazdırdıktan sonra bir saat kadar süren konuşmamızı aktarmak istiyorum. İyi bir zerdüş müridi olarak bütün temel soruları cevapladığını varsayıyordu. Fakat nihai tahlilde aksi kanıtları görmezden gelmeyecek kadar zekiydi. Bu konuyla ilgili söylediği sözleri tekrar etmemi istemediğinden emin olmama rağmen bunu sadece onun hafızasına değil söylediklerini nakletme yönündeki ortak girişimimize borçlu olduğumu sanıyorum. Agora'da yürüyüşe çıktık. Yaz ortasıydı ve hava çok sıcaktı. Gök sıcaktan metalik mavi bir renk almıştı ve kemik beyazı kerpiç şehir terk edilmiş görünüyordu. Atinalılar ya evde akşam yemeklerini yiyorlar ya da sıcaktan kaçıp spor salonlarına sığınıyorlar. Bu günün amcamın şehirde dolaşmayı en çok sevdiği vaktiydi. Hiç Atinalı yok derdi. Ne gürültü ne bağırtı. Giydiği elbiseler sayesinde hiç sıcaklamazdı. Yıllar sonra Pers ülkesini dolaşmaya geldiğimde Persler gibi giyindim ve tene dokunmayan hafif giysilerin insanı en sıcak günde bile serin tuttuğunu fark ettim. Cyrus, Odeon'un sundurmasında gölgeye oturmaya karar verdi. Agora'da ya da bir kere götürüldüğü başka bir yerde nerede olduğunu her zaman tam olarak biliyordu. Odeon'un basamaklarından birine kurulduk. Karşımızdaki Likabettos Dağı, kadim bir dev tarafından düşürülmüş, çentikli bir kaya gibi her zamankinden garip görünüyordu. Mantıklı Atinalılar mantıksızca dağlardan hoşlanmazlardı. Onlar bunu orada yaşayan kurtlara bağlarlar. Fakat ben bunun nedeninin dağın kırsal bölgenin geri kalan kısmına uymaması olduğunu sanıyorum. Katay'dan evime döndüğümden beri meselenin kanlı bir son olacağını biliyordum. Bu nedenledir ki saraydan uzaklaştım. O bana bir kardeşten daha yakındı. Benim ikizim ya da diğer yarım gibiydi. Şimdi o gitti ve ben burada kendi yarımla baş başa kaldım. Ya, Büyük Kral Kurtuluş Köprüsü'nde. Cyrus daha fazla konuşmadı. Ayrıca söylenecek başka şey de yoktu. Çünkü Zerdüş haklıysa Xerxes şu anda erimiş maden denizinde bir köpük gibi yüzüyordur. Diyelim ki dedim, ne köprü ne de bilge tanrı var. Bunu nasıl varsayabiliriz ki? Fakat yaşlı adam bunu çoğu zaman düşündüğünden cevabım onun ilgisini çekti. Zerdüşt, bilge tanrının var olmadığı bir zamandan söz eder. Şimdi öldüğümüz zaman bilge tanrının geldiği yere gitmemiz mümkün değil mi? Cyrus, dini bir önemi olması gereken garip, kısa bir melodi çaldı. Önemli olsa gerekti. Çünkü Zerdüşt teorisinde ne zaman bir çelişki ya da boşluk olsa hep onu çalardı. Bu arada dişlerinin hepsi sağlamdı ve her şeyi yiyebiliyordu. Bu soruyu cevaplamanın imkanı yok dedi sonunda. O zaman doğullar belki de haklıdır ve yaratılış meselesi çözümlenemez. Aslında bugün olsa cevabı biliyorum. Ama o zamanlar cahildim. Hayat boyu sürecek ve Cyrus'un hüzünlü sonuna eriştiği bir araştırmanın henüz başındaydım. Henüz diyorum çünkü tek önemli soru ona göre hala cevaplanmamıştı. Yaşlı adam bir süre gözleri kapalı ıslık çaldı. Rengi kaçmış ellerinden biri sakalını sıkıca sıvazlıyordu. Bu her zaman derin düşüncelerde olduğunun bir işaretiydi. Yanlış düşünüyorlar dedi en sonunda. Algıladığımız her şey bir yerde başlar, bir yerde durur. Kuma çizilmiş bir çizgi, bir sicim parçası ya da bir insanın hayatı gibi. Doğuda yapılmaya çalışılan çizgiyi kapatmak, başlangıçsız ve sonsuz bir daire oluşturmak. Fakat onlara daireyi kimin çizdiğini sor. Buna cevap veremezler. Omuz silkerler. Var işte derler. O daire üzerinde dönüp durduklarını düşünürler. Sonsuza kadar. Sonsuz. Ümitsiz bir dönüş. Bu son sözcüğü bağırarak söylemişti ve hiçbir şeyin sonu olmadığı düşüncesiyle irkilmişti. Kesin bir başlangıç ve kesin bir son görüyoruz. İyi ve kötüyü birbiriyle çatışan kaçınılmaz ilkeler olarak görüyoruz. Ölümden sonra biri ödüllendirilecek, diğeri cezalandırılacak, bütüne ancak sonun sonunda ulaşılacak. Neyin başlangıcı olacak bu? Mükemmellik, uluhiyet, bizim için bilinmeyen bir durum. Fakat bu görüşte bir eksiklik var. Zerdüşt bilge tanrının ne amaçla yaratıldığını bilmiyor. Yine de yaratıldı. Var ve de hep var olacak. Fakat yaşlı adam kör gözlerini fal taşı gibi açtı. Eksik olan bir şey var. Bu yeryüzünde uzun bir hayat sürecinde hiçbir yerde bulamadığım bir şey. Böylece Cyrus'un araştırması kendi itirafıyla da başarısız olmuştu. Ancak beni de başarısızlığıyla bu kadar ayrıntılı biçimde ilişkilendirdiğinden anlayamadığı şeyi evrenin doğasını anlamamı sağladı. Yaşlı adamın büyük babasının ilkel teolojisine ne derece inandığından emin değilim. Hayatı eziyet ve işkence için yaratılmış olan bir ilah tanım gereği kötüdür. Başka şekilde düşünürsek bilge tanrı Abriman'ı yaratmamış olsun. Eğer Zerdüşt'ün mesajının mantıksal sonuna varırsak bilge tanrı Abriman'dır. Amcamın saygınlığına gelince doğuda işittikleri onu derinden sarsmıştı. Bir dualist olmayı sürdürmekle birlikte kötü zamanlarda dairenin dünyamızı başlangıcı ve sonu olan düz çizgiden daha iyi temsil edemeyeceğini düşünüyormuş gibi görünüyordu. Son tahlilde ne düz çizgi ne de daire vardı. Fakat eşyanın doğasını anlamak için insanın şu anki çocuksu varlık evresini aşması gereklidir. Günlük hayatla ilişkisi olan fakat her şeyi kaplayan ve onları bir yapan maddi birlik için hiçbir anlam ifade etmeyen iyi ve kötü kavramlarıyla birlikte tanrılar ve şeytanlar da bırakılmalıdır. Madde her şeydir. Her şey maddedir. 5. Kutsal Pasargada da Artaxerxes'in taç giyme törenine katıldım. Lütufkar bir biçimde yeniden kralın dostu olarak isimlendirilmeme rağmen bu avantaj için bastırmadım. Genç hükümdarlar önceki devirlerin kopyasından hoşlanmazlar. Dolayısıyla ben de Halikarnas'ın güneyindeki malikaneme çekilerek emekliye ayrılmaya hazırlanıyordum. Devlet adamlığım sona eriyordu ya da ben öyle düşünüyordum. Persepolis'ten ayrılmadan kısa süre önce büyük kral tarafından çağrıldım. Doğal olarak korkmuştum. Başıma kim iş açmış olabilirdi? Teşrifatçı ne zaman makam değneğini kaldırsa ve büyük kral kölesini çağırıyor benimle gel dese insan kendine bu soruyu sorar. Artaxerxes kışlık sarayın küçük bir dairesinde oturuyordu. Xerxes'in yeni sarayında neden oturmadığını hatırlamıyorum. Sanırım her zaman olduğu gibi inşaat devam ediyordu. Artaxerxes 18 yaşında, çelimsiz fakat yakışıklı bir gençti. Sakalı henüz tam olarak çıkmadığından yüzü bir kızınkini andırıyordu. Çocukluğunda sol kolunu ve bacağını cılız bırakan bir hastalık geçirmişti. Sonuçta sağ el sol elden dikkat çekici biçimde büyüktü. Bu yüzden gerçek ismini kullanmadan büyük kraldan söz etmek istediğimizde onu uzun elli olarak isimlendirirdik. Büyük kralın koltuğunun sağında Yunan savaşlarında sivrilen ve korkutan bir kişi olan yeni muhafız komutanı Roxanes duruyordu. Koltuğun solunda ise yakışıklı hekim Apollonides vardı. Bu yakınlarda büyük kralı öldürücü bir sıtmadan kurtardığı için oldukça gözdeydi. Artaxerxes bana karşı her zaman olduğu gibi yumuşak davrandı. Yine onun huzurunda her zaman olduğu gibi Xerxes'in gözlerinin tamamıyla farklı bir yüze yerleştiğini görüp şaşırmıştım. Sanki en sevgili dostum bana oğlunun yüzünden bakıyordu. Sana ihtiyacımız var kral dostu. Çocuğun sesi sıtma nöbetinden dolayı hala kısıktı. Yeni efendime hayatımı vermeye hazır olduğumu belirttim. Artaxerxes hemen konuya girdi. Artabanus'un dul karısı Yunan bir kadın. Onun yüzünden Artabanus Yunan bir sürgünü barındırıyordu. Sen babam büyük krala yakın biri ve yarı Yunan olduğundan bana bu adamı söyleyeceklerini tercüme etmeni ve sonra bana onun hakkındaki düşüncelerini söylemeni istiyorum. Bunun ardından Artaxerxes kısa sol elini uzun sağ elinin ayasına vurdu. Sedir ağacından kapılar açıldı ve iki teşrifatçı kısa boylu fakat sağlam yapılı bir adamı huzura çıkardı. Büyük kral ve adam protokole oldukça aykırı olarak birbirlerine uzun uzun baktılar. Sonra adam yavaşça dizlerinin üzerine çöktü ve yine yavaşça başını eğdi. Sen kimsin diye sordu Artaxerxes. Adam cevap verdi. Ben Neokles'in oğlu Temistokles'im. Büyük kral Xerxes'in donanmasını yakan Atinalı komutan. Artaxerxes bana baktı. Ben biraz titrek bir sesle bu şaşırtıcı konuşmayı tercüme ettim. Fakat Artaxerxes beni şaşırtacak biçimde gülümsedi. Ona kalkmasını söyle dedi. Her gün böyle ünlü bir düşmanı konuk etmiyoruz. Temistokles ayağa kalktı. Gür kır saçları ışıl ışıl yanan, cin gibi kara gözleri gölgelendiren dümdüz ve kapkara kaşlarına üç parmak kalana kadar uzamıştı. Büyük kraldan ya da başka birinden korkmadığı açıktı. Fakat ihtiyatlı, zeki ve açık görüşlüydü. Artabanus neden seni babama takdim etmedi? Korkuyordu efendim. Sen korkmuyor musun? Temistokles başını iki yana salladı. Neden korkayım ki? Babanıza iki defa iyi hizmet ettim. Babam Salamis'te donanmasının üçte birini kaybetmeyi iyi bir hizmet saymadı. Artaxerxes oldukça eğleniyordu. Hayır efendim, çatışmadan önce büyük krala mesaj gönderdim. Yunan donanmasının kaçmaya hazırlandığını anlattım. Ona bunun baskın şansı olduğunu söyledim. O da saldırdı zaten dedi Artaxerxes. Ama boş yere tabii. Evet saldırdı efendim ve kendi Fenikeli kaptanları ihanet etmeseydi savaşı kazanmış olacaktı. Bu hem doğruydu hem de gerçek dışıydı. Tabii ki benim bir tercüman olarak mütevazi görevimi yerine getirdiğimi söylemeye gerek yok. Artaxerxes benim harfi harfine çevirimi dikkatlice dinledi, sonra evet anlamında başını salladı. Babama yaptığın ikinci hizmet neydi? Ona Yunan donanmasının bir kısmının Asya ile Avrupa arasındaki köprüyü yıkma niyetinde olduğu uyarısında bulundum. Bu doğru dedi Artaxerxes. Hikaye yine hem doğruydu hem de gerçek dışıydı. Bu ayrıca onun kurnazlığının da bir işaretiydi. Temistokles Yunanların direnip daha sonra Persleri bozguna uğratmasını istediğinden Xerxes'i onlara saldırmaya zorladı. Böylece Yunanları da canlar için savaşmaya mecbur bırakmış oluyordu. Onlar da bunu yaptılar. Sonra Fenikeliler savaştan çekildi ve Yunanlar savaşı kazandı ya da daha kesin bir ifadeyle Persler kaybetti. Bu Persler için olduğu kadar Yunanlar için de şaşırtıcı bir sonuç oldu. Hellespont üzerindeki köprünün yıkılacağı uyarısı Temistokles'in esas darbesini oluşturuyordu. Xerxes'i Avrupa dışına çıkarmak istiyordu. Atina'daki arkadaşlarına şöyle diyordu. Ne olursa olsun köprüyü yıkmayın. Xerxes'in Pers ülkesine dönmesine izin vermezsek Yunanistan'da kafesinden kaçmış bir aslanımız olur. Büyük kralın geri çekilişini önlersiniz. O zaman altın renkli şemsiyenin altında elinde bir kılıç ve dünyanın en güçlü ordusuyla geri dönecektir. 54. ayrımın sonu sayfa 760.